Ayrım 11.
Artık Berlin sosyetesine girmek için hazırdı. Mükemmel de bir fırsat çıktı. Hitler bütün diplomatlar için Reich Kanzlei'de resmi bir akşam yemeği veriyordu. Nisa şahane tuvaletiyle, Emir Zeyd ve frakı, nişanları ve kraliyet kurdelesiyle Reich Kanzlei'ye girdiklerinde çiçeklerin çokluğu karşısında hayretler içinde kaldılar. Görkemli holün ortasındaki açelyalar sanki bir halı deseni oluşturmuştu. Sarı gül demetleri her yeri süslüyor ve havayı mis gibi kokutuyordu. Uzun ve yavaş giden kabul kuyruğuna girdiler. Nisa Hitler'le karşı karşıya geldiğinde Hitler onu tanıdı. Birkaç gece önce Der Walküre'yi seyrederken diplomatlar locasında oturan Nisa'nın kusursuz profili dikkatini çekmişti. Şimdi de karşısında görünce onu güzel profilli kadın olarak hatırladı. Belladonna damlatıp parlaklaştırdığı gözleriyle Nisa'nın gözlerinin içine uzun uzun baktı, sonra eğilip elini öptü ve ''Berlin'e hoş geldiniz Prenses Hazretleri'' dedi. Annem gördüğü iltifattan gurur duymuştu. Çünkü Hitler önden giden hanımlardan hiçbirinin elini öpmemiş, yalnızca başını hafifçe eğip ellerini sıkmıştı. Herkes Führer'in bu kadar ilgi gösterdiği gümüş lame Chanel tuvaletli, pırlanta taçlı güzel kadının kim olduğunu merak ediyordu. Nisa istediğine ulaşmıştı. Bütün davetliler onu fark etmişlerdi. Resepsiyonu at nalı şeklinde hazırlanmış görkemli bir masada yenilen nefis yemek izledi. Sofradan kalkınca hanımlar salona geçtiler. Rastlantı sonucu Nisa'nın yanında oturan Mareşal Göring'in eşi Emmy Göring, Nisa ile orada ahbaplık ettikten sonra onu evine çaya davet etti. Emmy Göring'in evi, Karin Hall, Mareşal'ın ilk eşi İsveçli Karin'in adını taşıyan saray yavrusu bir binaydı. Çayda önemli Nazi bakanlarının eşleri vardı. Tek yabancı Nisa idi. Bu ona garip geldi. Çay içildikten sonra konuklarına katılan Mareşal, yakası aynı renk saten kapitone, bordo kadife bir smokin ceketi giymişti. Odada bulunan konuklar ve sırma işlemeli yeşil üniformalarıyla Lehar operetlerindeki uşaklara benzeyen hizmetkarlar onun içeri girmesiyle tedirgin oldular. Nisa ona göre tombiş bir opera tenorunu andıran Göring'den herkesin niye bu kadar çekindiğini anlayamadı. Mareşal konuklarının hatırını sorduktan sonra etrafına gururla bakıp Nisa'ya ''Evimi nasıl buldunuz?'' diye sordu. Annem bu barok stili uçsuz bucaksız ve paha biçilmez antikalarla dolu saray yavrusundan hiç etkilenmemişti. Yutkundu ve nazik bir şekilde harikulade diye yanıt verdi. Sonra kapının üzerindeki manzara resmine işaret ederek ama bu tabloyu hiç beğenmedim diye ekledi. Salona girdiği anda o sevimsiz resmi görmüştü. İş resme gelince diplomatlıkta zorlanıyordu. Bir sessizlik oldu. Bakanların eşleri hemen Nisa'nın yanıldığını, resmin çok değerli olduğunu ve asıldığı kapının üstüne pek yakıştığını belirtmeye çalıştılar. Oysa Göring hiç alınmışa benzemiyordu. Hatta Nisa'nın açık sözlülüğünü beğenmiş gibiydi. Kolunu uzatarak, ''Gelin, size öteki resimlerimi göstereyim. Epey bir koleksiyonum var.'' dedi. Böylece onlar kol kola önde, öteki hanımlar arkada, evi dolaşmaya ve resimlere bakmaya başladılar. Nisa tabloların çokluğu ve güzelliği karşısında şaşırmıştı. Göring'in nasıl böyle bir koleksiyonu olabilir, bu kadar kısa zamanda bütün bunları alacak parayı nereden bulabilir diye düşündü. Bilmiyordu ki bu eserlerin çoğu Almanya'dan kaçan zengin Yahudilerden ya zorla ya da yok pahasına alınmış yahut çalınmıştı. Karin Hall'deki salonlardan birinin duvarları çok değerli, acem halılarıyla kaplanmış, başka biri de dünyanın değişik haritalarıyla süslenmişti. Bir odada ise aslan yavruları oynuyordu. Göring'in tepesine çıktılar, o hiç aldırmadı. Kadınların hayretten açılmış gözleri karşısında onları sevdi, okşadı. Sonra dar bir merdivenden çıkıp tavan arasında geniş bir odaya geldiler. Odanın tabanı akıl almayacak ayrıntıları olan bir oyuncak tren şebekesiyle kaplıydı. Tek basamak merdivenle çıkılan platform gibi bir yerde kontrol masası vardı. Göring birbiri arkasına kontrol düğmelerine basıyor, trenler rayların üzerinde çeşitli yönlere gidiyorlar, köprüler açılıyor, köprüler kapanıyordu. Bomba atan model uçaklar bile vardı. Derken Göring, Nisa'yı yanına çağırdı, onun da kumanda düğmelerine basarak oyuna katılmasını istiyordu. Nisa iki eliyle bir piyanonun bütün tuşlarına birden basıyormuş gibi aynı anda basınca kıyametler koptu. Trenler raylardan çıktı, devrildi. Raylar ortadan ayrıldı, evler yıkıldı. Konuk hanımlar feryat etmeye başladılar. Ama Göring kahkahalarla gülüyordu. Lisa'nın eğlendiğini görmek hoşuna gitmişti. Yıllar sonra annem, Karin Hall'ü ziyaretini anlatırken ikimiz de aynı şeyi söyledik. Kim derdi ki aslan yavrularıyla, trenleriyle oynayan, parmakları yüzüklü tombuş Göring, Hitler'in uğursuz savaşının ve yönetiminin baş mimarlarından biri olacaktı. 1936 olimpiyatlarında Berlin dünyanın her yanından gelen ünlü, önemli kişiler, spor ve şenlik sevenlerle doldu. Nisa da bu heyecana ve şenliğe tanık olabildiği için Berlin'de yaşamanın mutluluğunu duyuyordu. Herkes için bulunması güç olan biletler, diplomatlar için daima el altındaydı. O nedenle Nisa, elinden geldiği kadar bütün yarışmaları izledi. Gerçi yarışmalar hoşuna gidiyordu ama diplomatik locada görünmekten de hoşlanıyordu. Olimpiyatlar bittiğinde Amerikan Büyükelçisi atletlere muhteşem bir yemek verdi. Ama Nisa, zenci atletlerden hiçbirinin, hatta Jesse Owens'ın bile davet edilmediğini duyunca çok şaşırdı. Jesse Owens, Amerika Birleşik Devletleri için her atletten fazla altın madalya kazanmıştı. Bunu Berlin'de tanık olduğu en tatsız olay olarak niteledi. Ya bir de o Berlin'den ayrıldıktan 6 ay sonraki Kristallnacht olayında orada olsaydı. Oyunlar sona erip de şehir yavaş yavaş her zamanki haline dönünce, annem Nejat'la beni Berlin'e getirmenin zamanı olduğuna karar verdi. Kararlarını derhal uygulamaya koyduğu için aynı gün babama mektup yazdı. Babam mektubu yaşamının çetin bir devresinde aldı. Çünkü müdürü olduğu elektrik ve tramvay şirketi pek yakında millileştirilecekti. Çocuklarının anneleri ve Emir Zeyd ile Berlin gibi bir şehirde daha iyi koşullar altında yaşayacaklarını düşünerek razı oldu. Yaz sonunda Nejat'la Büyükada'dan babamın apartmanına döndüğümüzde babam bize haberi hemen vermedi. Önce bizi bir fotoğrafçıya götürüp ayrı ayrı küçük resimlerimizi çektirdi. Sonradan anladık ki pasaportlarımız için vesika resimleriymiş. Ertesi gün Aliye teyzem bir terziyle geldi. Kışlık bir kıyafet için ölçüm alındı. Babam da Nejat'ı bir erkek terzisine götürüp ona bir tweed takım ısmarladı. Bize gösterilen bu ilgiyi hayretler içerisinde izliyorduk. Derken bir öğleden sonra babam bizi salondaki kanepeye oturttu. Teodosia çay ve keklerimizi verirken annemin bizi Berlin'e götürmek için geleceğini bildirdi. Bu her ikiniz için de güzel bir fırsat olacak dedi. Yabancı bir ülkede yabancı bir kültürle ilk kez karşılaşacaksınız. Sakın bazı şeyler alıştığınızdan farklı olduğu için eleştirmeye kalkmayın. Açık fikirli olun. Gördüklerinizden sürekli bir şeyler öğrenmeye çalışın. Birden sesi titredi. Ağlamamak için kendini güç tutuyordu. Toparlanıp konuşabilmesi biraz zaman aldı. Sonra şefkatle, ama babanızı unutmayacaksınız değil mi? Ben sizi çok ama çok özleyeceğim çocuklar diye ekledi. O anda aldığım büyük haber ve babamın ender gösterdiği duygusallık bana çok dokunmuştu. Ağlamaya başladım. Nejat da hıçkırıyordu. Babamın artık tutamadığı gözyaşları uzun kirpiklerinin arasından damla damla dökülüyordu. Cebime eriştim, tertemiz beyaz keten mendilini çıkarıp önce onun gözlerini kuruladım, sonra kendi gözlerimi, sonra da mendili Nejat'a verdim. Nejat mendili alır almaz büyük bir gürültüyle sümkürdü. Annemin İstanbul'a gelmesi uzun sürmedi, çok keyifliydi. Büyük annem, teyzelerim ve dayılarımla veda partileri içinde harika bir hafta geçirdik. Bu partiler bekleyişimize daha da heyecan katıyordu. Gidiş günü bütün aile Sirkeci istasyonuna bizi geçirmeye geldi. Orient Ekspresi peronunda duruyor, siyah bir canavarı andıran lokomotifi buhar dumanları püskürtüyordu. Vagonların içi ne kadar güzeldi. Duvarları cilalı tahtadan, kapı tokmakları pırıl pırıl parlatılmış pirinçtendi. Döşemeleri tertemiz, halılar da yumuşak ve kalındı. Bütün bu güzellikler bizi bekliyordu. Ailede herkes kompartımanımızı çiçekler, meyve sepetleri, kutu kutu çikolatalar, dergiler ve kitaplarla doldurmuştu. 3 gün 2 gece trenimiz kuzeybatıya doğru göz gönül açan nefis manzaralar arasında yol aldı. Yunanistan, Bulgaristan, Yugoslavya ve Çekoslovakya'dan geçerek kuzeye, Almanya'ya yöneldik. Saatlerce Nejat'la dağların ovaya dönüşmesini, nehirlerin göl olup tekrar nehirleşmelerini seyrettik. Annem de bu güzel yolculuğu okuyarak, resim çizerek ve günlüğünü yazarak geçirdi. Üçüncü günün akşamı tren Berlin'in kocaman demir ve camdan yapılmış istasyonunda durdu. Peronda Emir Zeyd, gri çizgili takım elbisesi ve rölöve şapkasıyla bizi bekliyordu. Tam bir büyükelçi görünümündeydi. Arkasında şoförü duruyordu. Şoförün sarı metal düğmeli lacivert üniforması, kasketinin de önünde sırmayla işlenmiş haşimi kraliyet kokartı vardı. Arkalarında da birkaç iri kıyım hamal duruyordu. Berlin'deki gökyüzüne vuran ışıkların parlaklığı, binaların yüksekliği, trafiğin hızlı akışı, caddelerin genişliği, biz İstanbul'dan gelen iki çocuğun gözlerini kamaştırmıştı. Öyle ya, Nejat 13, ben 10 yaşındaydım. İstanbul o zamanlar bir iki cadde dışında öyle pırıl pırıl bir şehir değildi. Güneş battıktan sonra karanlık ve sessizlik çökerdi. Arnavut kaldırımlı, dar, loş sokaklar küçük eski evlerin arasından geçerdi. Evet, babamın oturduğu gibi küçük birkaç apartman vardı ama onlar kentin geleneksel mimari tarzında değildi. Irak elçiliği Berlin'in Charlottenburg semtinde, Hasanenstrasse'de demir parmaklıklı bir bahçenin az gerisinde yapılmış dört katlı sevimli bir binaydı. Bizi en üst kattaki odamıza çıkardılar. Emir Zeyd yaşımıza göre kitaplar, oyuncaklar ve şekerlemeler aldırtmıştı. Yataklarımızın üzerine Nejat için mavi pijama, benim için de pembe gecelik serilmişti. Onun bu inceliği ve bizi karşılamasındaki içtenlik kalplerimizi minnetle doldurmuştu. Ertesi sabah kuş tüyü yorganlarımızın altında mışıl mışıl uyurken kapı gürültüyle açıldı. İzbandut gibi bir kadın karşımıza dikilip kendini Fräulein Gerlach diye tanıttı. Hemen yatağımdan çıkmamı emredip beni banyoya soktu. Neye uğradığımı anlamadan sert bir fırça ve buz gibi suyla baştan aşağı yıkadı. Sıra kardeşimdeydi. Böylelikle sabah programımızı öğrenmiş olduk. Kadının gri üniforması, sımsıkı topuz yapılmış gri saçları, ortopedik ayakkabıları, bir de haykırarak her şeye nein, hayır demek gibi berbat bir adeti vardı. Küçük kardeşimizi görmek istedik, nein. Annemizin odasına dalmak istedik, nein. Kahvaltıda peynir istedik, nein. Yemek odasında uşağın servis yaptığı kahvaltımız bitince, Fräulein bir süre için ortadan kayboldu. Ben de merakımı yenemediğimden doğru ikinci kata çıkıp annemin odasının karşısındaki kapıyı açtım. Bez değiştirdikleri masanın üzerine konmuş minicik lazımlıkta yeni kardeşim rahat oturuyordu. Küçük şirin bir Buda heykeline benziyordu. Artık 8 aylıktı. Siyah kıvırcık saçları, kocaman siyah gözleri vardı. Sanki hık demiş Emir Zeyd'in burnundan düşmüştü. Bembeyaz kolalı üniforma giymiş Alman dadısı ayakta dimdik, küçük prensin kaka yapmasını bekliyordu. İş tamamlanınca oturmaktan kızaran küçük poposunu güzelce yıkadı, kremledi, pudraladı ve onu kucağıma verdi. Sıcacık dipdiri bir vücudu vardı. Kardeşim saç buklelerimden birini minik eliyle yakalayıp dikkatle beni incelemeye başladı. Mutluluktan uçuyordum ama kapı hışım gibi açıldı ve Fräulein Gerlach bir elinde Nejat ve ağzında bir sürü nainla içeri girdi ve beni ite kaka odadan çıkardı. Allah'tan annem de kadının nainlarına fazla dayanamadı ve 3 ay sonra kovdu. Onun yerini utangaç, soluk yüzlü bir Danimarkalı aldı. Danimarkalı bütün gününü Emir Zeyd'in ofisinin yanındaki verandada çiçeklere su vermekle geçiriyordu. Annem onun Emir Zeyd'e aşık olduğundan kuşkulandı ve ona da yol verdi. Daha sonra tatlı bir İspanyol kadın geldi. O bize bakmaktan çok başımızda bulunuyor, bize arkadaşlık ediyordu. Onu seviyorduk çünkü ne istersek yapıyordu. Çocuklarını güzel giydirmeye meraklı olan annem bizi bir öğleden sonra Kurfürstendamm üzerindeki KDV'ye götürdü. Burası Wertheim gibi çok büyük bir mağazaydı. Ne arasanız vardı. Bir defasında bana birkaç tane belden büzgülü bol etekli elbise, okul için etek, bluz, bir iki tane de dantel yakalı kadife parti kıyafeti aldı. Nejat'a deri pantolon, deve tüyü bir palto ve bir lacivert takım alındı. İlk kez böyle çok giysilerimiz oluyordu. Başından itibaren okulun her şeyini sevdim. Kısacık yaşamımın yarısını okul özlemi içinde geçirmiştim. Berlin'deki Fransız Lisesi, Reichstag'ın köşesini döner dönmez 4 katlı kırmızı tuğla bir binaydı. Spree Nehri lisenin önünden geçiyordu. Bu okul 1685'te 14. Louis Protestanlara bir takım ayrıcalık tanıyan Nantes fermanını geçersiz kıldıktan sonra Fransa'yı terk eden Huguenotlar tarafından kurulmuştu. Aslında erkek okuluymuş ama ancak asılları Huguenotlara dayanan ailelerin ve diplomatların kızları kabul ediliyormuş. Benim sınıfımda 33 erkek ve 3 kız vardı. Oğlanların listesinde başı çektiğimi hemen anladım. Her sabah sınıfa girdiğimde kara tahtada içinden ok geçmiş kanayan bir kalp resmi, altında da Friedrich Schirin'i seviyor ya da Otto Schirin'i seviyor gibi yazılar görüyordum. Biliyorum çocukluk aşklarıydım ama 11 yaşına gelmişseniz bu gibi şeyler size derin ve önemli gelir. Romantik arzularınızı uyandırır. Nitekim bir süre sonra kendime Nejad'ın sınıfından bir erkek arkadaş seçtim. Joachim Siliax, saçları ve gözleri kestane rengi, daima deri pantolon giyen Bavyeralı tatlı bir çocuktu. Her gün sıramda ondan gelmiş bir aşk mektubu ve bir kutu çikolata bulurdum. Babasının şekerleme mağazaları zinciri vardı. Mektupları da 13 yaşındaki bir çocuktan umulmayacak, inanılamayacak kadar hem ateşli hem romantikti. Sonunda ben de artık karşılık verdim. En beğendiğim fotoğrafımın altına "Ben de seni seviyorum" diye yazdım ve kalp şeklinde kırmızı tahtadan yapılmış kapağı çıt diye açılan bir çerçeveye koyup ona verdim. Her ne kadar mektuplar ve hediye alışverişleri büyüklerin yaptığı şeylerse de bizim yaptığımız ancak birbirimizi görünce saçlarımızın dibine kadar kızarmaktı. Dilimiz tutulduğundan bir kelime bile konuşabilmiş değildik. Yalnızca benim verdiğim partilerin birinde şişe döndürme oyunu oynarken Joachim'in çevirdiği şişe benim önümde durunca Joachim yanağıma bir öpücük kondurdu. Dudaklarının değdiği yere ateş düştü sandım. 1936 Hitler devrinin 3. benim de okuldaki ilk yılımdı. Herkes artık sağ kolunu kaldırarak "Heil Hitler" diye selam vermek zorundaydı. Yabancı öğrencilerin "Heil Hitler" demeleri gerekmiyordu. Ama koridorlarda bir öğretmenle karşılaştığımızda durup sağ kolumuzu kaldırıp Nazi selamı vermek zorundaydık. Bir hocanın içtenlikle Nazi olup olmadığı, Hitler'i sevip sevmediği selam verişinden anlaşılıyordu. Örneğin yaşlı bir tarih öğretmenimiz vardı. Sınıfa girer girmez üstüne basarak "Günaydın çocuklar" derdi. Ardından eliyle sinek kovar gibi bir hareket yapıp ağzının içinde "Heil Hitler" diye bir şeyler gevelerdi. Ona karşılık genç bir Fransızca öğretmenimiz vardı. Koluna gamalı haç işlenmiş kahverengi gömlek giyer, sınıfa selam verirken pırıl pırıl cilalanmış çizmelerinin topuklarını şırak diye birbirine vurur, sağ kolunu dimdik kaldırır ve ciğerleri sökülürcesine "Heil Hitler" diye haykırırdı. Bu kadar askeri bir tutum çocuklardan oluşan sınıfımız için aslında yetersizdi ama aramızda Hitler'in gençlik üniformasını giymeye başlamış arkadaşlarımız bile vardı. Evet, siyah fitilli kadife pantolonlarını hançer takılı kemerlerle tutturuyorlardı. Tabii onlar da aynı heyecanla sağ kollarını dimdik havaya kaldırıp olanca güçleriyle "Heil Hitler" diye coşkuyla karşılık veriyorlardı. Berlin çocuklar için sonsuz olanaklara sahip cennet gibi bir şehirdi. Burada çocukların kendilerine özgü bir yaşantıları vardı. Örneğin en güzel oyunların en iyi şekilde sahneye konup profesyonel aktörler tarafından başarıyla oynandığı çocuk tiyatroları olduğu gibi çocuklar için muhteşem partiler de veriliyordu. Orada olduğum ilk Noel'de Fransız Büyükelçisi'nin eşi Madame Ponche, bütün diplomatların ve yüksek mevkideki Almanların çocuklarına kıyafet balosu düzenledi. Sükse yapmamızı isteyen annem bizlere 16. Louis ile Marie Antoinette kıyafetleri ısmarladı. Pembe ve beyaz satenden giysilerimiz, beyaz perikolarımız ve kırmızı deri topuklu beyaz saten ayakkabılarımızla o kadar çok beğenildik ki kostüm yarışmasında birinciliği aldık. Annem de tabii çok sevindi. Annem için parti vermek bir sanat, bir yaratıcılıktı. O da çocuklar için bir kıyafet balosu düzenlemeye karar verdi. Ama onun partisi Madame Ponche'ninkinden mutlaka üstün olmalıydı. Parti için Berlin'in en iyi kukla oynatıcısını tuttu. Almanya'dakiler yetmiyormuş gibi Londra'dan çatapatlar, oyuncaklar getirtti. Sonra da üzerinde bin bir çeşit pasta ve kek olan kocaman bir sofra donattı. Salon ile yemek odasını renkli krepon kağıdından bantlar, küçük bayraklar ve renk renk hediye paketleriyle süsledi. Ama annemin en çok konuşulan partisi Dışişleri Bakanı Baron von Neurath'ın onuruna verdiği 24 kişilik yemekti. Davet günü öğleden sonra okuldan döndüğümde garsonumuz Karl annemin yemek salonuna gidip hazırlıkları izlememi istediğini söyledi. Bu gibi şeylerin nasıl yapıldığını görmemi istiyordu. Yemek salonundaki uzun masaya Gaziantep'te elde işlenmiş nefis bir dantel örtü yayılmıştı. Örtünün kırık beyaz rengini sağlamak için hafif bir çaya batırmışlar, sonra kolalamışlardı. Gümüşler altın yaldızlı, tabak takımları maysendi. Sofranın ortasını büyük adadaki köşkten gelen antika maysen kasenin içine konmuş eflatun orkideler süslüyordu. Kasenin iki yanından aynı orkidelerin daha ufak cinslerinden yapılmış gırlantlar, altı kollu gümüş şamdanlara gidiyor, şamdanlardan da uzun eflatun mumlar yükseliyordu. Her tabağın yanına parmak kalınlığında ufacık ekmekler, leylak rengi saten bir kurdeleyle bağlanıp demet halinde konmuştu. Yine her tabağın önünde üzerlerine altın yaldızlı Haşimi arması basılmış ve güzel bir el yazısıyla yazılmış yemek menüsü vardı. Yemekte önce kaplumbağa çorbası, arkasından kaz ciğeri, Fransa'nın Périgord yöresinden getirtilmiş. İstakoz, Amsterdam'dan uçakla getirtilmiş. Sülün, ünlü restoran sahibi Horscher tarafından hazırlanmış. Fransız peynirleri, bombe glace denen dondurma ve pötüfürler verilecekti. Pötüfürler, eflatun orkidelerin renginde şekerden yapılmış küçük sepetlerin içinde, büfenin üzerinde sergilenmişti. Yemek, Güney Afrika'daki Cape Town'dan getirtilmiş meyvelerle sona erecekti. Annem günlüğüne, meyvenin az bulunduğu bu memlekette getirtmiş olduğum şeftaliler ne kadar lezzetliydi, ne de güzel kokuyorlardı. Hele o koca siyah üzümler, davet gününe kadar tahta sandıkların içinde çürümesinler diye üzümleri mahzende tavandan iple astırdım ve her gün gidip onları muayene ettim diye yazmıştı. Nisa o gece orkidelerinin renginde eflatun şifondan bir tuvalet giymişti. Böylelikle eflatun ve leylak renkleri ahenk içinde tamamlanmış oldu. Karl yemeğin hazır olduğunu yüksek sesle bildirip yemek salonunun da kapılarını ardına kadar açınca Fransız Büyükelçisi Monsieur François Poncet gördüğü manzaranın güzelliği karşısında "Bu şahane görünüm alkışlanmadan geçilemez." deyip heyecanla alkışladı. Öteki davetliler de büyük coşkuyla ona katıldılar. Yemek bitip de sıra tatlıya gelince Emir Zeyd, şampanya kadehini konuklarının şerefine kaldırdı ve onların sıhhatine içti. Sonra Baron von Neurath, Emir Zeyd'e konukseverliğinden dolayı teşekkür etti ve Nissa'ya dönerek, ''Güzel ev sahibimiz, binbir gece masallarının prensesine teşekkür ve minnetlerimi iletmek istiyorum.'' dedi. Davetliler dağılırken Avusturya Büyükelçisi Mr. Tauchnitz annemin kulağına ''Sevgili prenses, hepimizi bastırdınız.'' diye fısıldadı. Nisa amacına ulaşmıştı. İki yıldan az bir süre içinde Berlin sosyetesini cazibesi, esprisi, zarafeti ve şıklığıyla etkilemişti. Doğulu güzel bir prenses, bir sanatçı, kişiliği güçlü bir kadın ve harikulade bir ev sahibesi olarak ün salmıştı. İtalyan sefiresi Madame Attalico dahil herkes Irak elçiliğine davet edilmek için can atıyordu. Nissa'nın davetleri, kıyafetleri, hovarda jestleri Berlin'de efsane haline gelmişti. Bir sefer Hitler'e doğum günü hediyesi olarak dört tarafından uzun ipek püsküller sarkan mor kadife bir yastığın üzerinde ucu kıvrık, gümüş sapı fevkalade işlemeli bir hançer ile kınını gönderdi. Başka bir sefer Alman dışişlerinde çalışan Harry Bülow, Şivanti'nin eşine pembe güllerden bir buket yolladı. Güller pembe saten kurdele ile bağlanmış ve Türk işi yakutlu, inceli bir broşla tutturulmuştu. Annem özellikle çok sevdiği kişilere kendi yaptığı eskiz ya da resimleri çerçeveletip yollardı. Emir Zeyd ise aksine, meslektaşları arasında yumuşak başlılığı ve alçak gönüllülüğüyle seviliyordu. Özellikle Arap ülkelerinin diplomatları onu çok sayarlar, siyasi konularda ona danışırlardı. Ünvan meraklısı Almanlar, onun Irak kralının amcası olduğunu öğrenince çok etkilenmişlerdi. Tabii bu etkilenmenin bir nedeni de Irak'ın, İngilizlerin tekelinde olan petrol zenginliğiydi.